Ayrım 32, sayfa 410. Belki annem yaşıyor olsa bu konuyu onunla konuşabilirdim. Ama o da beni doğururken ölmüş. Bu konuyu bile babamdan değil, çok sevdiğim amcamdan öğrenmiştim. Amcam babama hiç benzemezdi. Konuşkan, sıcak, merhametli ve tatlı bir adamdı. Ne yazık ki geçen sene yaz aylarında babamla yaptığı son münakaşadan sonra artık çiftliğe gelmez olmuştu. O geceyi hiç unutamıyorum. Amcam avukattı, Erenköy'de otururdu. Ama her hafta sonu çiftliğe gelir, hep benimle ilgilenirdi. O gece de yemekten sonra beni odama götürmüş, yatağımın başında sevdiğim hikayeler anlatmış, saçımı okşamış, ileride sen de benim gibi ünlü bir avukat olacaksın demişti. Zaten sırf onun telkinleri doğrultusunda sonra bu mesleği seçmiştim. Ama o gece daldığım uykudan iki kardeşin yüksek sesle yaptıkları münakaşa nedeniyle uyanmıştım. Sesleri ta üst kata kadar aksediyordu. Yataktan fırlamış, ne olduğunu anlamak için çıplak ayak odadan dışarı çıkmıştım. Fakat babamdan korkumdan aşağı inemiyordum. Bulunduğum yerden münakaşayı dinlemeye çalışmıştım. Konuşulanların çoğunu anlamıyordum ama işte bildiğim kadarıyla tartışmaların bir nedeni de bendim galiba. Amcam beni çiftlikten alıp kendi evine götürmek istiyordu. Ruh sağlığım ve geleceğim için burada kalmamın doğru olmayacağı inancındaydı. Ama nedenlerini anlayamıyordum. Asıl bağıran her zamanki gibi babamdı. Buna hakkı olmadığını ve beni asla bırakmayacağını söylüyordu. Amcam her zamanki gibi sakindi. Yine de ses sonunda babamı kızdıran bir kararlılığı seziyordum çocuk aklımda. Amcamla gitmeye çoktan razıydım. Amcam babamdan 3 yaş daha küçüktü. Nedenini bilmemekle beraber amcamın da babamı pek sevmediğini düşünürdüm hep. Sonra aşağıdan gelen bir şangırtı duydum. Yanılmıyorsam babam amcama bir vazo veya bir sigara tablası fırlatmış, isabet ettiremeyince de fırlattığı nesne gürültüyle kırılmıştı. Odadaki herkesin beni dikkatle dinlediğini farkındaydım. Buna karım da dahildi. O amcamı tanımak şansına nail olmuş biriydi. Ama hikayemin bir yerinde amcadan söz etmem herhalde onu da şaşırtmış olmalıydı ki kara gözlerini irileştirerek beni merakla dinlediğini gördüm. Doktor Kandemir, isterseniz yine ambardaki o geceye dönelim dedi. Tabii ama olayları iyi anlayabilmeniz için geleceğimde rol oynayacak amcamdan bahsetmek zorundaydım diye fısıldadım. Sonra aynı sakin ses tonuyla devam ettim. Doktorlar esrarengiz hikayemin sonunu duyabilmek için ağzımın içine bakıyordu. Odada belirgin bir gerilim hasıl olmuştu. O rutubetli koridordan çıkamadım. Sanırım her şeyi göze almıştım. Meşhum kapıya geri döndüm. Kısa bir duraklamadan sonra elim yeniden sürgüye gitti. Aynı anda ikinci bir inleme daha kulağıma çalındı. Acı ve ıstırap içinde kıvranan birinin iniltisiydi bu. Artık kuşkum kalmamıştı. İçeride yardıma muhtaç biri vardı. Korkuyordum ama çocuk ruhum bir şeyler yapmam ve içerideki o kişiye yardım etmem gerektiğini söylüyordu. Sürgüyü çektim. O an birinin hızla dışarıya fırlayacağını, hatta üzerime atlayacağını düşündüm. Sürgünün açılması dar dehlizde madeni bir gürültülü bir ses çıkarmıştı. İnilti de aynı anda kesilmişti. Kapı kendiliğinden açılmadı. Sadece birkaç parmak aralandı. İçerideki ışık koridordan biraz daha fazlaydı ama çok değildi. Yüreğim ağzıma geliyordu. Yine de tüm irademi kullanıp kapıyı kendime doğru çektim. Gördüğüm manzara tüylerimi diken diken etmişti. İçeride lime lime olmuş giysiler içinde yaşını tayin edemediğim duvardaki kalın zincirler ayak bileklerinden bağlanmış bir kadın duruyordu. Saçları beyazlanmış, cildi mat ve kuruydu. Alçak ve pis bir kerevetin üzerinde oturmuş, korku dolu gözlerle ziyaretçisine bakıyordu. Karşısında babam yerine beni görünce o da hayrete kapılmış, bir şekilde gözlerini benden alamadı. Bir süre ikimiz de nefesimizi keserek birbirimize baktık. Kimdi o kadın diye sordu Selma. Karım belli ki herkesten daha fazla heyecanlanmıştı. 10 senelik kocasının hayatının en gizli kalmış noktalarından birini az sonra öğrenecekti. Tabii toprak altında gördüğüm o kadın hakkında hiçbir bilgisi olmadığı gibi ona bu olayı da ilk defa anlatmış oluyordum. Başımı çevirip sevecen bir nazarlarla baktım ona. Biraz daha sabırlı ol sevgilim diye fısıldadım. Az sonra bilmediğin tüm gerçekleri öğreneceksin. Sana dahi anlatamadığım çocukluğumun tüm sırları birer birer ortaya dökülecek. Ondan sonra bir karara varıp hüküm vermek sizlere ait olacak. Doktorlar saatimin sen de geleceğimiz hakkında kesin neticelere vereceksin. Elim sanki bana destek ve moral vermek istercesine Hala karımın sıcak avuçları içindeydi. Ama nedense o andan itibaren Selma'nın ellerinin buz kestiğini hissettim. Bundan sonra duyacaklarından endişe etmeye başlamıştı sanırım. Bense rahatlamış, 20 küsur yıldan beri şuur altında belleğimi kemiren, her zaman bastırmaya çalıştığım olayları şimdi büyük bir rahatlıkla anlatabiliyordum. İçimdeki illeti yenmiş, vicdanımı kemiren yükten kurtulmuştum artık. Sonuçlarına da katlanmaya hazırdım, devam ettim. Karşımdaki kadının şaşkınlığı benden de fazlaydı. Tek farkla ki ben korkuyordum, o ise şaşkınlıkla bakıyordu. Belki de yüzündeki ifade için kullandığım şaşkınlık kelimesi yetersizdi. Bu şaşkınlıktan çok daha öte bir şeydi. Bakışlarım sabitleşmiş ve üzerinden ayıramaz olmuştum. Korkudan dilim damağım kurumuştu. Gözlerim irileşmiş, ağzım açılmıştı. Kadın yarı çıplaktı, üstünde lime lime olmuş desenli bir entari vardı. Yüzündeki o ifadeye bakmaya dayanamıyordum. Az evvel duyduğum iniltileri kesmişti. Ama haykırışların, yalvarışların ölçülmez korkuların ve hayal edilmez acıların pençesindeydi. Çocuk dünyasının deneyimsizliği içinde bile bu zavallı yaratığın ıstırabını takdir edebiliyordum. Genç olması gerekirdi. Belki 30'unda ya da biraz daha fazla. Ama bakımsız ve tarak yüzü görmemiş saçları hem aşırı derecede uzamış hem de ağarmıştı. Muhtemelen onu olduğundan daha yaşlı gösteren buydu. Sanki doğduğu günden beri yıkanmamış kadar pis görünüyordu. Tüm dehlizi kaplayan o pis kokunun kadının bedeninden yükseldiğini o zaman anladım. Kadın karşısındaki varlığımdan rahatsız olmuştu. Yüzünü korumak ya da beni görmemek istercesine kaldırdığı ve suratını kapamaya çalıştığı parmaklarının arasından yine de bir umacı görmüş gibi bana bakıyordu. Nutkum tutulmuştu ve büyük bir şaşkınlık yaşıyordum. Kimdi bu kadın ve niye buraya hapsedilmişti? Babam neden ayaklarına zincir vurmuştu? Buna hakkı var mıydı? Kımıldamıyordu kadın. Sadece bakışıyorduk. Zaten istese de ayağındaki zincirlerle bulunduğum kapı ağzına kadar gelemeyeceğini anladım. Bu biraz korkumu bastırdı. Bana bir kötülüğü dokunamazdı. O zaman kadının yaşadığı bu ufak odaya bir baktım. Hemen hemen hiç eşya yok sayılırdı. Yere beton dökülmüştü. Duvarın dibinde uzun bir masa duruyordu. Kadının oturduğu dar kerevetin çaprazında zincirleriyle o masaya da erişemezdi. Kerevetin üzerindeki çarşaf ve ince battaniye pislikten adeta renk değiştirmişti. Zeminde emayeden büyük bir oturak gördüm. Fakat içi boş olmalıydı. Zira odadaki idrar kokusu ve yer yer etrafa yayılmış insan dışkısı kadının oturağı kullanmadığını gösteriyordu. İçeriye girince koku inanılmaz derecede yoğunlaşmıştı. Şaşkınlığımı hala üzerimden atamamıştım. Ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Yoksa bu kadın bir deli miydi? Bu ihtimal bana daha güçlü gelmeye başladı. Ama babam tanımadığım bir deliği niye toprak altında tutuyordu? Onu burada sakladığına göre çok önemli bir nedeni olmalıydı. Kadın yüzünü örten ellerini yavaş yavaş aşağı çekti. O zaman suratının hatlarını yetersiz ampul ışığında biraz daha net gördüm. Ne de olsa çocuktum. Kadın bana önce masallarda okuduğum ya da filmlerde gördüğüm cadılar gibi görünmüştü gözüme. Ama dikkatle bakınca onun hiç de korkulacak bir yüz ifadesine sahip olmadığını anladım. Peri kaçmış gözlerinde yalnızca korku ve dehşetin izleri vardı. Galiba asıl benden korkan oydu. Sesini bile çıkaramıyordu. Sadece bakışları arkamdaki duvara takıldı. Belirli bir noktaya. Nereye baktığını merak ettim. Başımı çevirip o noktaya ben de baktım. Badanası yer yer dökülmüş ve kararmış duvarda bir kamçı asılıydı. Bildiğimiz büyüyecek bir kamçı. Tüylerim yeniden diken diken oldu. Kadın o kamçıdan korkuyordu. Benden korkmasını istemiyordum. Ona bir zarar vermek istemediğimi anlatmalıydım ama heyecandan konuşamıyordum ki. Bir adım daha yaklaştım kadına. O zaman uzun ve zayıf bacaklarında hala tazeliğini muhafaza eden kamçı izlerini gördüm. Bir kere daha irkildim. Artık kuşkum kalmamıştı. Zaman zaman bana kızgınlığını belindeki kayışla beni döverek alan adam demek ki bu kadını da kamçılıyordu. Kadının korkusu ondandı. Kendisini kırbaçlamaya geldiğimi sanmıştı. Asla böyle bir niyetim olmadığını ona söylemek zorundaydım. Belki ona fazla bir yardımım dokunamazdı ama kötülüğümün de dokunmayacağı kesindi. İlk konuşan o oldu. Git dedi, hemen git buradan. Donup kaldım. Onun konuşacağını hiç sanmamıştım. Ona bir dilsiz gibi bakmıştım hep. Ya da konuşma yeteğini kaybetmiş bir deli. Hadi durma git dedi tekrar bitkin bir sesle. Sesi çatal çatal ve kısık çıkmıştı. O zaman benden korkmadığını, aksine beni muhtemel bir tehlikeden kurtarmaya çalıştığını sezinledim. Biraz daha yaklaştım. Yine de zincirlerinin yetişeceği yakınlığa girmemeye çalışıyordum. Şimdi kekeleme sırası bendeydi. "Kimsin sen?" diye sordum. Fersiz gözleri buğulandı, yüzü acayip şekiller almaya başladı. Eliyle ağzından çenesine akan salyaları temizlemeye çalıştı. "Gelebilir," diye fısıldadı usulca. "Seni burada görürse öldüresiye kırbaçlar. Vaktim varken durma, kaç hadi." Belki haklıydı ama babamın yemekten önce yeniden buraya döneceğini sanmıyordum. Zaten olan olmuştu artık. Babamın burada suçlu veya suçsuz, deli veya akıllı ama bir insanı mahkum gibi tutukladığını öğrenmiştim. Çocuk mantığım bile bunun yasalara aykırı bir fiil olduğunu kabul ediyordu. Babamın herkesten sakladığı sırrını öğrenmiştim artık. Bunun ceremesini çekip hesabını vereceğimi çok iyi biliyordum. İçimdeki merak son haddine varmıştı. Üstelik naif ve hassas kişiliğim son derece etkilenmişti. Her kim olursa olsun karşımdaki yarı insan, yarı acuze yaratık beni korumaya çalışıyordu. İçinde kötülük taşıyan biri bu şartlar altında kaçıp kurtulmamı istemezdi. Sorumu tekrarladım. "Kimsin sen? Niye buradasın?" Yüzüme acıyarak baktı. "Sen onun oğlusun değil mi?" Kimi kastettiğini sormama gerek yoktu. Başımı salladım sadece. "Söylediğimi yap. Kaç buradan. Durma." Tereddüt içine de kaldım. Karşımdaki yaratığa acıyordum ama ne yapabilirdim ki? Ona yardım şansım hiç yoktu. Aptal aptal kadının yüzüne bakmaya devam ettim. Yufka yüreğim ona yardım isteğiyle doluydu. Ama bu imkansızdı. Bu babamın otoritesine ve yasalarına karşı çıkmam anlamına gelirdi. O yaşta bir çocuk olarak bu riski göze alabilecek cesarete ve kararlılığa sahip değildim. Birden kadının yüzündeki ifadenin değiştiğini gördüm. Önce gözleri irileşti, sonra hafif bir iniltiyle ellerini yüzüne kapattı. Çıplak ve zayıf bacaklarını kerevete çekerek olduğu yere büzüldü. Paniğe kapılmış gibiydi ve ben ne olduğunu, neden böyle korku krizine düştüğünü anlayamamıştım. Durmadan inliyordu. Nedenini az sonra öğrendim. Babamın tiz ve gür sesi ense kökümde top gibi patlamıştı. "Burada ne işin var?" Dizlerimin bağı kesildi birden. Mahvolduğumu anladım. Babam bu cüretkar merakımı asla affetmeyecek ve bedelini feci bir şekilde ödetecekti bana, emindim. Öylesine donup kalmıştım ki arkama bile dönemiyordum. Babamın iri ve hoyrat pençesini birden ense kökümde hissettim. Gömleğimin yakasından kavradığı gibi ayaklarımı yerden kesmişti. Daha ne olduğunu anlamadan havada uçtuğumu ve o savurmanın bütün şiddetiyle yan duvara çarptığımı hissettim. Beni dövebilir, hatta belindeki kemeri çıkararak onunla dövebilirdi. Birkaç kere bu cezayı uygulamıştı ama Özoğlu'nu böyle tehlikeli bir şekilde duvara savuracağı aklımın köşesinden bile geçmemişti. Omuzumu, başımı, kollarımı hızla duvara çarptım, müthiş canıp yandı. Acıdan hemen ağlamaya başladım. Öylesine şaşkınlık yaşıyordum ki yerden kalkamadım. Yüzüm gözüm yerdeki ıslak sidiklere bulanmıştı. Maruz kaldığım aşırı şiddete rağmen sesimi çıkarmamaya çalışıyordum. Ağlamanın, yalvarmanın babamı yumuşatmayacağını biliyordum. O zaten beni sevmezdi. Babam çılgına dönmüştü. "Ulan ambarın yakınından bile geçmeyeceğini sana kaç kere söyledim," diye gürledi. Hızını alamamış üstüme doğru ilerliyordu. Ayağının ucuyla şiddetli bir tekme savurdu bedenimi. Çiftlikte çalışırken yaz kış ayağından çıkarmadığı kalın botları sanki kaburgalarımı kıracaktı. Tam bir vahşetti bu. Çocuk aklım bile bir babanın oğluna suçu ne denli fazla olursa olsun böylesine bir şiddet uygulayamayacağını idrak edebiliyordu. "Şimdi bunun cezasını çok ağır ödeyeceksin." Acılarıma rağmen gıkım çıkmıyor, hıçkırıklarımı zapt etmeye çalışıyordum. O tanımadığım kadının hali benden beterdi. Kerevete büzülmüş olanları görmemeye çalışıyordu. Babam hızla duvara gidip asılı kamçıyı aldı. Önce havada bir şaklatıp bana yaklaşmaya başladı. Buna dayanamazdım. O kamçının vücudumda açacağı yaraları düşüncükte korkudan oynatacak gibi oldum. Kaçıp uzaklaşmalıydım buradan. Ama bir faydası olmayacağını biliyordum. Babam nasıl olsa beni yakalar ve kafasına koyduğunu yapardı. Kurtuluşum yoktu. İlk kamçı darbesi vücuduma indiğinde yerimden sıçradım. Bu kadar acı vereceğini hiç düşünmemiştim. Ağzımdan tiz bir çığlık yükseldi. "Babam dur bakalım," diye söylendi. "Bu daha ilki. O sinsi merakını yok edinceye kadar buna katlanacaksın." İsyan etmek geliyor içimden. Bu vahşi ve anlamsız cezayı kabullenemiyordum. Ama korku öylesine içime sinmişti ki değil karşı koymak, itiraz etmek, gıkımı bile çıkaramıyordum. Ben suçluydum ve babama karşı gelemezdim. Ama ikinci kamçı darbesinden sonra beklenmedik bir olay oldu. Hikayemin Tam bu noktasında durup dinleyicilerime baktım. Nefesleri tutulmuş, heyecanla beni dinliyorlardı. Doktorlar sanki biraz daha sakin ve temkinliydiler. Ama Selma kendini tutamayarak sordu. Ne oldu? İlk defa o meydana çıktı dedim. Kim diye dedi karım. Öbür kişiliğim. İçimden bir ses yükseldi ama babamın ya da o kadının duyduğum sesi işittiklerini hiç sanmıyordum. Bu benim sesimdi ve beni uyarıyordu. Korkma dedi. Ayağa kalk ve babana diklen. Sana bunu yapmaya hakkı yok. Nasıl vurabilir sana? Sen onun kölesi değilsin. Gerekirse sen de ona saldır. Aptallaştım. İçimde biri konuşuyordu ama benden farklı biriydi bu. O güne kadar tanımadığım, hiç bilmediğim biri. Saçmalıyordum herhalde. Bunu yapamazdım. Babama diklenmek hafsalamın almayacağı bir şeydi. Önce çocuk aklımda bunun ezilen gururumun olayı hazmedememenin haklı bir isyanı olarak değerlendirdim. Ama üçüncü darbe vücuduma inince içimdeki o ses bu kez daha kuvvetli bir tonda homurdandı. Korkak, sana ne dediğimi duymadın mı? Fırlasana ayağa. Daha ne duruyorsun? Kırbaçlanmana seyirci mi kalacaksın? Ben buna izin veremem. Büsbütün korktum. Bana neler olduğunu anlamıyordum. Yine de içimde konuşan o sesin benden değil adeta dışımda başka bir çocuktan geldiğini anladım. Hatta bir an büyük bir saflıkla etrafımda başka biri olup olmadığını anlamaya çalıştım. Beni asıl şaşırtan şey babamdan geldi. Neler zırvalıyorsun diye kükredi. Sesini duyuyorum. Yoksa cezana itirazı mı var? Ben ağzımı bile açmamıştım ama babam benden çıkmayan sesleri duymuştu. Mümkün müydü bu? Konuşmadığım halde babam aklımdan geçenleri duyabilir miydi? Zira o ana kadar ben bunları aklımdan geçirdiğimi sanmıştım. Yeter diye hançeremden bir nida yükseldi. Yine ben değildim. İçimdeki o isyankar asi çocuk bağırıyordu. Neler olduğunu anlamadığım gibi şimdi içimdeki korku düzeyi maksimuma vermişti. Başıma gelenler 10 yaşlarındaki bir çocuğun anlayıp kabul edemeyeceği kadar vahim ve çapraşıktı. Dilim tutulmuştu ama diğer yandan da içimden bir ses pervasızca itiraz ediyor, babama karşı geliyordu. Seni küstah seni diye parladı babam. Bir de yeter diyorsun ha, babana karşı geliyorsun. Oysa ağzımdan hıçkırıklardan başka tek kelime çıkmadığına yemin edebilirdim. Zar zor, hayır baba, hayır, ben karşı gelmiyorum diye inledim. Kes sesini rezil, sana mı inanayım, kulaklarıma mı? Yeter diye bağıran kimdi? Ben değildim. Kamçı bir daha şaklayarak sırtıma indi. Acıdan kıvrandım. O an orada acıdan öleceğimi sandım. Ama aynı anda tüylerim yeniden diken diken oldu. Korkak. Adam gibi kalkıp kendini savunsana, ödlek çocuk. Bu pısırıklık sana yakışıyor mu? Benim sesimdi bu. İçimdeki o yaratık yine konuşmaya başlamıştı. Hiçbir şey anlamıyordum. Elim ayağım titriyor ve ağlıyordum. Taşların üzerinde korkudan işemeye başladım. Ne dedin diye parladı babam tekrar. Üst üste sırtıma iki kamçı daha inerken gözlerim kararmaya başlamıştı. Çektiğim acıya daha fazla dayanamayacaktım. Fakat beni asıl korkutan babamdan ziyade gayipten duyduğum içimdeki varlığın itiraz haykırışlarıydı. Vücudumda benden başka bir benliğin daha olduğunu ilk defa o gece hissediyordum. Sustum. Oturduğumuz salonda derin bir sessizlik oldu. Doktorlar anlattıklarım karşısında ilk tedirginlikleri geçtikten sonra bana hissettirmeden birbirlerine bakmaya başlamışlardı. Hiçbiri konuşmadı. Selma da hala elimi tutmaya devam ediyordu. Ama o sıcacık eller şimdi buz gibi olmuştu. Beni dinleyenlerin hikayemden yeterince etkilendiklerini anlamıştım. Geçmişe dönüp ummadığım kadar rahatlıkla ruhumda iz bırakan geceyi açıklaman beni de rahatlatıyordu. Nihayet iblisin varlığından ve ruhuma ortak çıkışından uzaklaştığımı hissediyordum. Benliğimi tatlı bir huzur kaplıyor, geçmişi deştikçe anılarım omuzlarımdan büyük ve ağır bir yükü kaldırıyordu. Devam ettim. Bayılmak üzereydim. Ondan sonra duyduğum cümle şu oldu. Kliniğin bol ışıklı odasında herkes nefeslerini keserek ağzımın içine baktı. Sen bir korkaksın dedi. Beni harcadın. Bu kamçıların acılarını ben de taşıyacağım. Hem de sonsuza kadar. Ama sana söz veriyorum. Bir gibi bu gecenin intikamını senden alacağım. Bu korkaklığını feci ödeteceğim. Yeniden susup önüme baktım. Korkarım son cümlesini tam olarak ve kelime kelime hatırlayamıyorum. Ama mealen aynen böyleydi. İlk toparlanan Doktor Kandemir oldu. Daha sonraki yıllarda o içinizden gelen sesi bir daha işitmediniz mi diye sordu. Hayır dedim. Ta ki 15 gün öncesine kadar o süre zarfında tamamen normal bir hayat sürdüm. Hiç mi dedi Doktor Kandemir? Hiç. Doktorlar huzursuz ve tedirgin bir şekilde birbirlerine bakıştılar. Galiba anlattıklarımın yorumunda kararsızdılar veya yeterli kadar tatmin olmamışlardı. Akıllarından ne geçirdiklerini veya anlattıklarımı tıbben nasıl formüle edeceklerini hiç umursamıyordum. Ben tüm bildiklerimi ve başıma gelenleri onlara anlatmıştım. Bundan sonrası onların sorunuydu. Bildiğim ve hissettiğim şey içimdeki huzurdu. Keyifle karıma baktım. Gözleri yaşarmıştı ve ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Tabii bunca yıllık karım olarak geçmişim ve ailemle ilgili bazı bilgileri onu tam olarak anlatmadığımı bunca yıl sonra öğrenmesi haklı olarak onda bir düş kırıklığı yaratmıştı ve ilk fırsatta bana soracağı bir yığın sual olduğunu da hissediyordum. Ama hiç önemli değildi artık. Bundan sonra ona her şeyi açıklayabilirdim. Doktor Kandemir nazik bir sesle meseleyi kendi aralarında müzakere edeceklerini ve kısa bir süre dışarıda beklememizi bizden rica etti. Selma'yı elinden tutarak odadan dışarı çıktım. Kliniğin koridoru her zamanki gibi sessiz ve sakindi. Ziyaretçilere tahsis edilen bölüme geçerek karımla oturduk. Artık hastanede hasta olarak bulunmuyordum. Sadece geçmişin anılarından ve içimdeki iblisten arınmış, klinikteki son görüşmeyi yapan biriydim. Daha dün gece bu koridorlarda iki hemşireye saldırmış, onları etkisiz hale getirerek kaçmış bir akıl hastasından çok bir an evvel çıkış iznini almaya hazırlanan sabırsız ve sağlığına kavuşmuş bir insanın gönül rahatlığını taşıyordum. Bundan sonrası hiç önemli değildi. Doktorlar nasıl olsa her şeye makul bir izah getireceklerdi. Dün geceki olayda kliniğin ticari itibarının zedelenmemesi için mutlaka örtbas edilecekti. Yine de uzun süre bekledik, en azından 40 dakika. Daha sonra Doktor Kandemir ve arkadaşları odadan çıkarak yanımıza geldiler. Doktorun soğuk mavi gözlerine baktığım zaman meseleyi hemen kavradım. Kullandığı kelimeler hiçbir anlam ifade etmiyordu. Zira o soğuk mavi gözleri hiç bu kadar sıcak ve heyecanlı gördüğümü hatırlamıyordum.